Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kırk Ambar programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Ergün Yıldırım'la birlikteyiz. Bu akşam Alican Bey'in bir programından dolayı Ergün hocamla programı biz yapmış olacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza.
Desteğiniz için de teşekkür ederim.
Estağfurullah, her zaman hocam, çok sağ olun. Ben programımızın ilk bölümünde 16 Ekim 2019 tarihinde kaleme aldığınız Hepimiz Ümmetiz başlıklı o yazınızdan biraz bahsetmek istiyorum ve bu yazınızda ümmet olma bilincine değinmişsiniz. Yazınızın başında diyorsunuz ki Arap dünyası paramparça ve siyasi merkezler derin kriz yaşıyor. Bu krizler mezhepçilik ve kavmiyetçilik bu krizlerden dolayı almış başını gidiyor. İşte bizim en son Türkiye olarak Barış Pınarı Harekatı'nda Libya, Somali ve Katar hariç diğer Arap ülkelerinin destek vermediğinden bahsetmişsiniz ve bunun yanında belki de en önce destek vermesi gereken ülkelerin işte Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın da Türkiye Cumhuriyet olarak destek vermediğinden bahsetmişsiniz. Hakikaten bu da üzücü bir durum oldu bu harekatın başlangıcından itibaren bizim için. Yani gerçekten böyle mi? Biz sadece Türk'ün Türk'ten başka dostu yok dediğimiz o deyim artık kaybolmaya mı başladı? Ve ümmet ne durumda? Ümmet bilincini yitirdik mi hocam? Evet. Buradan başlayalım. Buyurun.
Şimdi tabii bu harekattan sonra Türkiye'de bir takım eleştiriler oldu. İşte Türkiye bak operasyonda bulunuyor ama Türkiye yalnız bırakılıyor. Hı hı. Ümmet diye bir şey yok. Dolayısıyla bu ümmet inancınızdan vazgeçin gibi eleştiriler oldu. Aslında evet. Bu yazıda ona verilmiş bir cevap. Bir defa ümmetle ilgili kafalar çok karışık. Biz ümmet dediğimiz zaman bir kitabımızda bir de peygamberimizin pratiğinde nasıl bir anlamla tanımlandığına bakarız ve ona göre değerlendiririz.
Nedir hocam ümmet peki?
Ümmet bu açıdan baktığımız zaman birkaç boyutuyla öne çıkıyor. Bir defa bir Müslüman olma aidiyetini ifade ediyor. Bir insan İslam'ı kabul ediyorsa, Hazreti Muhammed'i peygamber olarak benimsiyorsa o ümmetten bir insandır. Evet. O artık İslam ümmetine mensup bir insandır. Onun şu siyasi görüşe veya bu siyasi görüşe mensup olması önemli değil. O Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini kabul ediyorsa, şehadet getiriyorsa, İslam'ın esaslarını kabul ediyorsa ümmettir. Peygamberin bir ümmetidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de işte ahirette ümmetim ümmetim diye çevresine bakacağını ve onlara sahip çıkacağını haber veriyor yine bizim inancımız. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğimizde siyaset ötesi bir anlamı var ümmet olmanın. Evet. İslam inancını benimseyen kişilerin oluşturduğu topluluktur. Sosyoloji açısından bakarsak bu. Yani İslam'ı kabul eden toplumlara ümmet denir. Bu Türk toplumu olsun, Arap toplumu olsun, Balkanlarda olsun, Kafkaslarda olsun fark etmez. İslam'ı kabul eden bütün bu toplumlara ümmet denir. Bu ümmetin çeşitli sorunları olabilir. Bunlar siyasi parçalanmışlığı yaşayabilirler. Bu siyasi parçalanmaları yaşamaları ümmetin siyasi birliğini temsil etme konusunda zafiyet temsil edebilir. Ama bu yine de bunların ümmet olmadığını, ümmetten tamamıyla uzaklaştığı manasına gelmez. Bunlar da ümmetin sorunlarıdır. Nasıl ki ekonomik sorunları varsa siyasi sorunları da var, mezhep sorunları da var. Ama bütün bunlar bir yerde Allah'ın dini hakimse, orada ezan okunmuşsa, İslam'ı kabul etmişlerse insanlar o oraya ümmet toprağı denir. Bu bizim fıkıhta da böyle anlatılır. Temel kitaplarımızda da öyle ifade edilir. Hatta bundan da öte bir insan tek başına da bir ümmet olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim anlatılırken Hazreti İbrahim tek başına bir ümmettir denir. Şimdi dolayısıyla bir Müslümanın bu bilinci taşıması önemli. Bir Allah'a, peygambere inanıyor mu? Onun gösterdiği kutlu yolu kabul ediyor mu? O yolda yürümeye azmetmiş mi? hayatına bu şekilde yön vermeyi kabul etmiş mi? Hı hı. Bu şekilde yürüyorsa, inanıyorsa o bir ümmettir. İster bir kişi olsun, ister bin kişi olsun, ister bir milyar olsun fark hı hı. etmiyor. Bu bilinç önemli bence. Dolayısıyla bu bilinci kaybetmemek önemli. Ümmet kavramı tabii Türkiye'de yüzyıldır ciddi anlamda belli elitler tarafından, belli aydınlar tarafından reddedilmiş. Ümmet kavramı tamamıyla siyasi anlamda hı hı. değerlendirilmiş. Efendim, halbuki siyasi boyut tek bir boyutudur. Tamamıyla siyasi anlama gelmez. Hı hı. Siyasi anlamı da diyelim yine mesela Abdülhamit, ikinci Abdülhamit'in İttihad-ı İslam siyaseti var. İttihad-ı İslam siyasetini başlattığı zaman oryantalistler buna panislamist dedi.
Evet.
Ve ümmetçiliği, ümmet olmayı aşağıladılar. Hı hı. Neden? Çünkü Abdülhamit Han hakikaten İslam topraklarına yönelen bu işgalcilere karşı, bu sömürgecilere karşı İslami hareketlerin cihada davet etti. Bunlara karşı topraklarını, vatanlarını, namuslarını ve canlarını kurtarmaya çağırdı. Onlara destek verdi. O dönemlerde yani Kafkaslar'da olsun, efendim Mezopotamya'da, Trablusgarp'ta, Balkanlar'da birçok yerde Müslüman toplumlarda hareketlenmeler oluyor ve kendi coğrafyasını kurtarmak için İslam etrafında ittihad olma, birleşme, hı hı. beraberlik içinde olma. Bundan daha tabii bir şey ne olabilir? Müslümanlar elbette yabancı güçlere karşı, sömürgecilere karşı kendi topraklarını koruyup kollamaları gerekir. Hı hı. Ama onun bu siyasetini müsteşrikler küçük düşürmek için panislamist diye damgaladılar. Hı hı. Ondan sonra buna işte ümmetçilik diye küçümsediler. Efendim bütün ümmeti tek bir bayrak altında toplamak, toparlamak hı hı. bir siyasi ütopyadır, rüyadır dendi. Ve sadece ümmet deyince bunu öne çıkardılar. Halbuki biz dediğimiz gibi yani kitabımıza ve peygamberin uygulamalarına baktığımız zaman ve fıkıh kitaplarımıza yine göz gezdirdiğimizde ümmetin çok daha geniş manada kullanıldığını hı hı. görüyoruz. Bu ümmet düşüncesinin varlığı çok önemli. Neden? Çünkü yeryüzünde Müslüman toplumların birbiriyle daha dostane, daha yapıcı ilişkiler kurmasını sağlar. Hı hı. Birbiriyle ekonomik yardımlaşma, kültürel yardımlaşma, siyasi yardımlaşmada bulunmalarını sağlar. Bugün bulunmayabilirler ama bu yarın bulunmayacakları anlamına gelmez. Yani bir Osmanlı İmparatorluğu'nu düşündüğümüz zaman ümmet yeryüzünde geniş bir siyasi merkez hı hı. oluşturmuş. Coğrafya oluşturmuş değil mi? Basra'dan Adriyatik'e kadar
evet.
bir coğrafya. Ümmetin büyük bir siyasi merkezidir bu. Bugün ümmete baktığımız zaman 1 milyar 700 milyon civarında bir nüfusu var. Ama Birleşmiş Milletler'de ümmet bir siyasi merkez olarak, güç olarak yok. Hı hı. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli gündeme getiriyor. Ne diyor? Dünya beşten büyüktür diyor.
Evet.
Yani diyor ki biz yokuz kardeşim. Biz burada temsil edilmiyoruz. Dünya sadece sizden oluşmuyor. Bu ümmet de var, bu millet de var. Hı hı. Bu temsiliyet arayışı var. Bu çok doğru bir şey. Bakın Çin var, Fransa var, İngiltere var, Amerika var, Rusya var. Bunların her birisinin büyük bir dünya üzerinde gücü var. Ama İslam ümmeti 1 milyar 700 milyon civarında hı hı. ve bu Birleşmiş Milletler'de temsil edilmediği için bu 5 devletten biri veya 6.'sı olmadığı hı hı. için toprakları rahatlıkla emperyalizmin şeyiyle emperyalizme ile karşı karşıya geliyor. Emperyalizm tarafından işgal ediliyor, sömürülüyor, parçalanıyor, çatışmalar üretiliyor. Dolayısıyla ümmet bilincini taşımak önemlidir. Müslümanlar elbette Orta Asya'da Türkler Müslüman topluluklardır sonuçta değil hı
hı.
mi?
Evet.
Dolayısıyla bunların Orta Asya'da ortak bir Türk etrafında bir beraberlik düşünmeleri ne kadar önemliyse Müslüman oldukları için de Müslüman aidiyeti etrafında beraber olmaları da önemli bir şey. Dolayısıyla bu bizim çok önemli bir potansiyelimiz. Hı hı. Çok önemli bir derinliğimiz. bu sosyolojik derinliğimizin bilincinde olmak önemli. Hı hı. Mesela Şerif Mardin diyor ki Türkiye'de evet diyor Kemalizm geldi ama yine de Türk toplumu ümmet strüktürüne sahip bir toplumdur. Ümmet yapısı vardır Türk toplumunda. Yani toplum kendisini yeri geldiğinde din temelinde de tanımlıyor. Din temelinde de seferber olabiliyor. Din temelinde de bir aidiyet var. Ondan dolayı önemli bu. Bakın yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittiği zaman, hicret ettiği zaman Medine toplumuna bir yön veriyor. Evet. Yeni bir toplumsal düzen kuruyor orada. Buna Medine öncülük yapıyor. Ve orada Medine Sözleşmesi'ni yapıyor. Medine Sözleşmesi ümmetin ilk sözleşmesidir. Ve Medine'nin yarısı gayrimüslimlerden oluşuyor. Yahudilerden oluşuyor. Yine Medine çeşitli kabilelerden meydana geliyor. Evs, Hazreç var. Ondan sonra Kureyza gibi Yahudi kabileleri var. Dolayısıyla farklı kabileleri, farklı dinleri, göçen ve yerleşik olanları, muhacir ve ensarı, bütün bunları bir arada tutan bir sözleşme yapıyor ve başına da ümmet diyor. Biz bir ümmetiz diyor. Yani Medine toplumu bir ümmet toplumudur.
Evet.
Nitekim Medine'nin işgalle karşı karşıya gelmesi durumunda bu toprağı savunmak için Yahudilerle beraber orada Medine'de oturan herkesin beraber hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Biz bu topraklar üzerinde ezan okunuyorsa bu topraklar bir ümmet topraklarıdır. Burada yaşayan gayrimüslimler de bu ümmetin gayrimüslimleridir.
Evet.
Burada yaşayan farklı kültürler de, farklı mezhepler de bu ümmetin mezhepleridir, kültürleridir. Dolayısıyla ümmet düşüncesiyle, ümmet mirasıyla bizim artık anlaşmamız lazım. Geçen gün yine Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika ile ilgili yapılan bir şeyde uluslararası bir kongrede İstanbul'da çok etkileyici bir konuşma yaptı. Orada da dedi ki bizim zihnimiz ümmet zihni olsun. Sınırlar kurgusaldır. Evet. Dolayısıyla biz kendimizi sınırlarla sınırlamayalım. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizim sınırlarımız belli. Ama biz kendimizi bu sınırlarla niye sınırlayalım ki yani? Ümmet olarak bütün bir İslam alemini geniş bir biçimde algılayacak, kendimizi onlara ait, onları kendimize ait sınırlar ötesinde bir evrensel bilinç taşımalıyız. Değil mi? Buna bir engel yok. Realitede elbette sınırlar var ama biz düşünürken, fikir üretirken, değil mi? Tefekkür ederken bu sınırlar ötesinde düşünmeliyiz ki biz hakikaten birçok bu bölgemizle ilgili çalışmalar yaptığımızda, adımlar attığımızda, faaliyetlerde bulunduğumuzda da daha önemli şeyler yapabilelim, önemli adımlar atabilelim, meselelerimizle başa çıkabilelim. Zaten meselelerimiz de sınırlar ötesi meseleler. Bakın Türkiye mesela bir terör olayı Türkiye'nin 40 senedir başını, değil mi?
Başında bela.
Başında bela uğraşıp duruyor. Bu sorunla başa çıkması için sadece sınırları içinde düşünmesi yetmiyor yani. Ufkumuz ümmet ufkudur. Dolayısıyla işte orada Suriye çıkıyor, Lübnan, bilmem, Irak, Kuzey Irak, ondan sonra ne bileyim yani Arap Birleşik Emiratı destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Ondan sonra Avrupa ülkeleri konuşuyor vesaire destekliyor. O zaman biz hakikaten bir terör meselemizi halletmek için sadece Türkiye sınırlarında değil, Türkiye sınırlarının ötesinde düşünmeli, siyasetler geliştirmeli, fikirler geliştirmeli, bilgi üretmeli ve ona göre de çeşitli ülkelerle, kültürlerle, çevrelerle beraber hareket ederek bununla başa çıkabiliriz. Bu artık birçok meselede öyle. Ayağımızı sağlam Anadolu'ya basacağız. Realitemiz Anadolu ama idealitemiz ümmettir bizim yani. Müslüman. Evet. Türkiye'de yaşayan insanların realitesi Türkiye'dir. Anadolu topraklarıdır. İdealleri de Müslüman olan insanların ideali de dediğim gibi ümmettir. Sınırlar ötesidir. Endonezya'da vardır, Afrika'da vardır. Efendim Balkanlar'da vardır, Kafkaslar'da vardır, Orta Asya'da vardır. Değil mi? Bakın bu ülkelerden bahsettiğimiz zaman ne kadar geniş bir dünyayla karşı karşıya geliyoruz. Her açıdan geniş. Üniversiteyi açtığınız zaman oradaki talebelere hizmet verme, ticaret yaptığınız zaman bunlarla ticari ilişkiler kurma, kültür faaliyetlerini yürüttüğünüzde bunlarla beraber olma ve birçok açıdan daha geniş davranma imkanını sağlıyor bu bize. O nedenle bizim aslında 100 yıldır kaybettiğimiz ve adeta ötekileştirilen ümmet kavramıyla tanışmamız, ümmet bilincini taşımamız önemli. Bir de bu ümmet kavramı tabii zaman zaman çok dar anlamda kullanıldı. Sadece sanki İslam'ı siyasi açıdan düşünenlerin oluşturduğu bir topluluk, bir grup gibi. Bu da çok dar bir anlam. Ümmet bunun ötesinde dediğim gibi toplum olarak, sosyoloji olarak, inanç aidiyeti olarak geniş bir şeydir.
Evet.
Bizim yani bu topraklarda İslamcılar da ümmettir, ülkücüler de ümmettir. Çünkü bu ülkücüler de kendilerini Müslüman olarak tanımlıyor değil mi?
Evet.
Ezanın okunduğu topraklarda yaşamayı önemsiyorlar. Bu aidiyette kendilerini konumluyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar ümmet için içinde ele alınmalı, değerlendirilmeli. Ümmet geniş bir kapsayıcı bir sözleşmedir. Dar bir sözleşme değildir. Kur'an-ı Kerim'de de yine vasat ümmeti kavramı kullanılıyor. Vasat ümmet kavramı da çok enteresandır, çok önemlidir hakikaten. Çünkü insanlar hep aşırılıklarla yeryüzünde hayatlarını geçiriyorlar. Bir aşırılıklara yönelme psikolojimiz var, nefsimiz diyoruz ya.
Evet.
Yani bu işte dünyadaki toplum düzenlerinde kapitalizm ve sosyalizm diye çıkmış. Kapitalizm tamamıyla insanın nefsini, bireyselliğini ve mülk, mal, mülk sahibi olmayı çok böyle aşırı öne çıkaran, bencilliği öne çıkaran, bu mal benimdir, istediğim gibi harcarım, istediğim gibi yerim, istediğim gibi yaşarım felsefesi var. Bu bir aşırılık. Öbürü ise diyelim komünizm veya sosyalizm ise tam tersine özel mülkiyeti reddediyor. Şahsi girişimi reddediyor. Her şeyi kolektivist oluyor. Kolektivist olduğu için de bireysel iradeyi, ferdi hürriyeti yok ediyor.
Evet.
Vasat ümmet dediğimiz zaman ikisinin hakikaten ortası.
Orta yol.
Yani hem şahsiyetini insan tanır. Müslüman bir şahsiyet sahibidir. Akil bali olduğu andan itibaren karar verme, tercihte bulunma hakkına sahip, iyi ve kötüyü tercih etme, karşılığında da işte bunun ödülleri ve cezaları var değil mi? Ama aynı zamanda Müslümanın sahip olduğu makam, mevki, mülkiyet, beden, her neyse bunlar tamamıyla da ona ait değil. Bunlar Allah'ın bir emanetidir.
Evet.
Dolayısıyla bunu insanlarla paylaşmak zorunda. Yani hizmetle paylaşmak zorunda, vakitle paylaşmak zorunda, parayla, mülkiyetle paylaşmak zorunda. O nedenle işte infak denmiş, o nedenle hizmet denmiş, zekat denmiş. Bütün bunlar bizim aslında dünyada sahip olduklarımızın sadece bize ait olmadığını, diğer insanlarla da paylaşmamız gerektiğini anlatıyor. Vasat ümmet bu açıdan hakikaten insanlığın kurtuluşu için en dengeli olan bir sistemdir. Bir denge sistemidir. Yani bunu işte orta oran, altın oranı diye de eski filozoflar tanımlamış. Yani Aristo diyor ki işte bir insan ne cimri olmalı ne de müsrif olmalı diyor. Tamam mı? Cimrilik de kötü bir şey.
Müsriflik
de. Müsriflik de kötü bir şey. İşte vasat ümmet olmak da aynı şekilde. Ne lüks, şatafat ve dünyaya tapan bir toplum olması, ne de tamamıyla Hristiyanlığın yaptığı gibi dünyayı reddeden, manastır hayatı yaşayan, değil mi? Bir din. Dünya ve ahiret dengesinde bir toplum ve hayatı öne çıkaran bir toplum biçimidir. O nedenle insanlar evlenirken diyoruz ki iki cihanda saadete eresiniz diyoruz.
Çok güzel.
İki cihan saadeti önemli. Saadet iki cihan arasındaki İlişkinin dengesi üzerine kurulan bir şeydir. Saadet sadece bu dünya dengesi üzerine kurulmaz. Ya da saadet sadece işte ruhaniliği Hristiyanlıkta olduğu gibi merkeze alan ve bu dünyaya karşı gözü kapayan, öte dünyayı tamamıyla mutlaklaştıran, bu dünyayı yok sayan bir saadet de olmaz. Ondan dolayı sahabeler mesela diyorlar ki, savaştıkları zaman öyle savaşıyorlardı ki cihatta sanki bu dünya dan tümüyle ya tamamıyla ahirete koşan insanlar. Hı hı. Ama çalıştıklarında da öyle bir çalışıyorlar ki sanki hiç tümüyle bu dünyada yaşayacaklarmış gibi.
Evet.
Bir yani iki farklı davranış, iki farklı eylem. Birisi ahirete yönelik, diğeri dünyaya yönelik. İkisinde de sahabe var. İkisini de önemsiyor. Mesela Hazreti Peygamber bazı sahabelerin tamamıyla oruç tutmaya ve dünyadan kopmaya yönelik ruhani tutumlara yöneldiği zaman uyarılarda bulunuyor.
Evet.
Değil mi? Aynı şekilde tamamıyla efendim işte cihada gelmeyen, dünyayı tamamıyla merkeze alan bazı sahabeler var o dönemde, onlara karşı da tavır alıyor yani.
Evet.
Mesela dolayısıyla İslam ümmeti hakikaten vasat bir ümmet, orta oran olan bir ümmet, altın oranı olan bir ümmet. Bu bizim idealimiz, bu bizim aidiyetimiz, bu bizim bilincimiz. Biz bunu yeniden keşfetmeli, bunu yeniden benimsemeli. Bugün ümmetin pratiği bir takım hastalıklar, bir takım çatışmalar, bir takım sorunlar yaşayabilir. Ama bu sorunlardan kurtulmak yine o ideal olan ümmete doğru koşmakla mümkün.
Evet.
O ideali kaybedersek biz başka idealler ararız. O idealler bizden uzak olan idealler. Zaten bu ülkeye 200 yıldır ümmetin ideali dışında idealler sürekli vermeye çalışılıyor, değil mi? Yani
evet.
İşte buna komünizmde, buna kapitalizmde, buna nihilizmde, liberalizmde, efendim septisizmde bir sürü ideolojiler, akımlar var. Postmodernizmde ne dersek diyelim. Bunlarla hiçbir zaman bu ümmet sorunlarını çözemez. Bunlarla tanışabilir, konuşabilir, bunları öğrenebilir. Ama kendisini hakikaten kurtaracak ana bilinç, ana ufuk, ana aidiyet ümmettir.
Evet. Vaktimizin sonuna geldik hocam ama ben konuyu biraz daha tamamlamak adına, yani sadece Türkiye'nin bu düşüncede olması bu ümmet bilincine ulaştırır mı bizi? Yani işte Barış Harekatı'ndan örnek verdik.
Evet.
Programın başında. Yani Arap ülkelerinden sadece Libya, Somali, Katar destek verdi. Türkiye Cumhuriyetlerden destek görmedik. Bu ümmetin bir problemi şu anda anlattıklarınıza göre. Barış Harekatı'nın yapılması, terör örgütünün işte başımıza bela oluşu aslında bizim ümmet olarak bir başımıza bela. Ve bunu sadece Türkiye böyle yapıyor olması, Türkiye'nin bununla uğraşıyor olması, diğerlerinin bir kenara geçirip nasıl olsa Türkiye bu işi hallediyor bilinciyle hareket etmesi bu ümmet bilincine ulaştırır mı bizi? Evet. Sadece Türkiye'nin çabası.
Elbette sadece yani Türkiye sonuçta özellikle son yıllarda yaptığı yardımlarla, verdiği desteklerle, uluslararası planda Kudüs'e sahip çıkmasıyla, İslam ümmetinin Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesiyle ilgili ortaya koyduğu söylemlerle bence bu ufku yeniden diriltme açısından çok önemli, çok değerli bunlar. Tek başına yeterli olur mu olmaz mı zamanın göstereceği bir şey. Bu çaba içinde olmak önemli. Osmanlı'da ümmet coğrafyasında merkez bir siyaset haline gelmeden önce Söğüt'te bir küçük topluluktu.
Evet.
Küçük bir topluluk olarak orada çıktı. Ama o küçük topluluğun ufku o kadar genişmiş ki yani bütün bir ümmeti kucaklayabiliyormuş. Nitekim Edebali'nin rüyası da bunu anlatıyor aslında.
Evet.
Değil mi? Çınar ağacı da bunu anlatıyor. Yani bütün bir coğrafyaya yayılan dallar bütün bir ümmeti kucaklayan bir hayal, bir rüya. Bir ideal aslında. O rüya bir ideali anlatıyor.
Evet.
Osmanlı'nın doğuş anında sahip olduğu rüyayı anlatıyor. Dolayısıyla ümmet de bizim bir rüyamız, bir idealimiz. Bunu Türkiye'nin de bunu dillendirmesi çok değerli bir şey. Ama bu zamanla bunlar yeniden insanlar tarafından hatırlanacak, hissedilecek, benimsenecek. O zaman daha farklı sonuçlara yol açacak.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Birinci bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra sizin 20 Ekim Pazar günü yine Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığınız Belki de ümmetin bir problemi yine Orta Doğu'daki o mezhep savaşlarından bahsedeceğiz ama kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra yine birlikteyiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kırk Ambar programında birinci bölümde ümmet meselemizi konuştuk. Kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra yine birlikteyiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kırk Ambar programına tekrar hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu, kıymetli hocam Ergün Yıldırım'la birlikteyiz. Programımızın başında ifade ettik ama tekrar radyomuzu yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım. Alican Bey'in bir programı dolayısıyla bu akşam ben Deniz Ergün Hocam'a eşlik ediyorum. Birinci bölümde ümmet meselesini konuştuk değerli dinleyenler. Ergün Yıldırım Hocam'ın 16 Ekim 2019 Pazar günü Hepimiz Ümmetiz başlığıyla kaleme aldığı yazısından nasıl bir ümmet olmalıyız, ümmet nedir bunu konuştuk. Ve yine şimdiki bölümümüzde 20 Ekim 2019 Pazar günü hocamın kaleme aldığı yine ümmetin bir problemi olan Orta Doğu'yu, Orta Doğu'daki isyanlar ve mezhep savaşlarını konuşacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz diyelim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Orta Doğu'da mezhep savaşları var. Önemli bir bölünme fayı. Yazıda da bunu böyle ifade etmişsiniz ve sınıf yerine artık mezhep savaşları ortaya çıkmış. Bu konudan devam edelim hocam. Bu nereye gider? Nasıl bir şu anki hali nasıl? Buradan devam edelim.
Şimdi gerçekten de Batı toplumlarında nasıl sınıf toplumların önemli bir bölümlenme, rekabet etme, çatışma dinamiği ise İslam toplumlarında da mezheplerin böyle bir dinamiği var. Hı-hı. Yani mezhepler çift yönlü bir şeye sahip, dinamizme sahip. Bir yandan İslam'ın yeni sorunları karşısında yeni yorumlarla çözümler üretmesini sağlıyor ve sorunları çözerek insanları belli yaklaşımlar etrafına toparlıyor, bir bütünleşme sağlıyor. Hı hı. Mesela ehli sünnet vel cemaat dediğimiz zaman bu geniş bir mezhepler koalisyonunu anlatıyor. Hı hı. Ve Müslümanları İslam'ın esasları etrafında yeniden bütünleştiriyor. Böyle bir gücü var mezheplerin. Öte yandan da mezheplerin rekabet ve çatışmaya sebebiyet verme gibi bir yönleri de var. Eğer Müslümanlar mezheplerle kurdukları ilişkilerinde kendi nefislerini, kendi hevalarını, dünyalıklarını ve bir takım sapkın görüşlerini bu işe katarlarsa o zaman mezhepler toparlayan, sorun çözen, birlik ve dayanışmayı sağlayan olmaktan çıkıp çatışmaya sebebiyet veren bir hale dönüyor.
Evet.
Bunu da ilk biz aslında bugün yaşadıklarımızı ta başa götürerek haricilerle temellendirme imkanına sahip olabiliyoruz. Hı hı. Bugün Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların önemli bir boyutu sosyolojik bağlamda mezhepler çatışması maalesef yaşıyoruz. Bu mezhepler çatışmasını nereden anlıyoruz? IŞİD, El-Kaide bunların söylemlerine baktığımız zaman Selefiliği algılama biçimlerine baktığımız zaman bu Selefi Vehhabiliğine ve Hariciliğe kadar gidiyor hakikaten. Haricilik İslam toplumlarında ilk ortaya çıkmış bir mezhep, siyasi bir mezhep ve iç ihtilafı temsil eden, çatışmaya sebebiyet veren, ötekileştiren tekfir düşüncesiyle özellikle bu ötekileştirmeye ve mezhep çatışmasına kaynaklık eden bir hareket. Ondan sonra bu Selefi Vehhabilik yapısında da bunu görüyoruz. Yani Selefili Vehhabilik derken şunu kastediyoruz. Muhammed bin Abdülvahhab 18. yüzyılın sonlarında Arabistan'ın Necd bölgesinde İbn-i Teymiye'nin fikirlerini değiştiriyor. Kendi anlayışı çerçevesinde o selefiliği haricilikle birleştiriyor ve bu felsefeyle, bu din anlayışıyla bir mezhep kuruyor. Vehhabilik deniyor buna ve bu mezheple önce mesela oradaki Müslüman kabilelerle ciddi bir çatışmaya giriyor. Bu kabilelerin mallarına, mülklerine saldırıyorlar. Ya bizim gibi düşüneceksiniz, bize katılacaksınız. Veya bizim gibi düşünmüyorsanız, inanmıyorsanız siz bizim düşmanlarımızsınız diyorlar. tekfir ediyorlar, yani tekfir düşüncesiyle bunu yapıyorlar. Mezheplerden süzülüp gelen bu çatışmacı zihniyet, tekfirci zihniyet maalesef El-Kaide ve IŞİD'de de aynen devam ediyor. Ve bunlar bu mezhebi, bu tekfirci mezhep anlayışını, bu Müslümanların içinde özellikle ihtilafları körükleyici, fırkacı anlayışı yücelten, yükselten, doğurtan, yayan anlayış isyanlara yol açıyor.
Evet.
Yani Hariciler nasıl o zaman gözlerini kırpmadan Müslümanları katlediyorlardıysa veya Vahabiler ilk çıktığı dönemlerde nasıl işte Kerbala'ya salıp mal mülk dağıtıyorlardıysa, şimdi de El-Kaide ve IŞİD bunları yapıyor. Benzer bir biçimde mesela bu isyancı özellikler Şiilerin bazı şeylerinde de var, kollarında da var. Mesela bu isyancı ruh Şiilerin bu bazı kollarında milis güçleri olarak ortaya çıkıyor. Haşd-i Şabi dediğimiz milis güçlerine bu Şia'dan gelen o isyancı Kerbela'dan da trajik olarak kazandığı, travmatik bir biçimde edindiği o isyan ruhunu buraya aktarıyor. Ve onlarla mesela Irak'ta, Suriye'de gördük. İşte bütün Sünnilere karşı ötekileştirici, onları yağmalayıcı, yok edici tutumlar içine giriyorlar. Öte yandan bu IŞİD ve El-Kaide Şii camilerine bombalar atıyorlar. Bu hakikaten çok korkunç, çok barbarca bir çatışma tarzı, vahşice bir çatışma tarzı. Maalesef bunlar, bu bunlara topluca aslında günümüzdeki hariciler de demek mümkün. Böyle anlandırmamız lazım bence.
Yani bunlar kullanıyorlar mı hocam? Hakikaten benimsiyorlar mı? Yani
iki taraf da var tabii. Yani bir defa bir bölgedeki bazı devletler bunları kullanıyor. Diyelim İran Haşd-i Şabi'yi kullanıyor. İşte Şii mezhebini aşırılaştırarak Sünnilere karşı, Şii olmayan diğer unsurlara karşı onları harekete geçiriyor, yönlendiriyor. İşte IŞİD ve El-Kaide'yi uluslararası bir takım güçler kullanıyor. Aynı şekilde Amerika, İngiltere, diğer ülkeler kullanabiliyor. Ama öte yandan da böyle bir şey de var. Buna inanan insanlar var. Evet. Gençler var. Fikirler var. Bunu bir mezhep anlayışı çerçevesinde benimseyenler var. Yani kendilerini işte ne diyorlar bunlar? Cihadi selefiler diyorlar. Cihadi selefilik çerçevesinde bir takım ayetleri, bir takım peygamberin hayatından örnekleri, İslam tarihinden örnekleri şey yapıyorlar. Seçme yapıyorlar ve kendi anlayışına uygun hale getiriyorlar. Evet. Aslında usulü de bozan bir tutumları var yani. Usulü bozdukları için orada bir sapma ortaya çıkıyor tabii yani. Bu mezhepler dalalet mezhepleri aslında. Bunlar sahih olan mezhepler değil aslında. Sahih olan işte ehli sünnetin tanımladığı esaslara bağlı kalarak hareket eden mezhep, İslam mezhepleri demek mümkün değil yani.
Evet.
Bunlar Selefi ve Vahabi ve Haricilik gibi damarlardan, kaynaklardan etkilenerek isyanlarda bulunuyorlar ve yaptıkları isyanın Allah rızası için olduğunu söylüyorlar. Kendilerini cihat ettiğini söylüyorlar ama maalesef bunlarla İslam ümmetini kendi içine büyük sorunlarla karşı karşıya getiriyorlar. Birçok gencin değil mi?
Evet.
Ölmesine neden oluyor. Bir sürü yerleri yakıp yıkıyorlar. Bir sürü efendim mala mülke el koyuyorlar. Yani biz İslam'ın esaslarına ve fıkhın esaslarına baktığımız zaman ne cihat böyle bir şeydir, ne de cihatta böyle bir bu tür davranışlara rastlanılır. Dolayısıyla burada mezheplerle isyanlar çok iç içe geçmiş durumda. Ve hakikaten mezhepçilik burada çok ciddi bir soruna dönüşüyor. Sadece o Vehhabi veya Harici olarak kalmıyor. Sünnicilik ve Şiicilik çerçevesinde de yaygınlaşmaya başlıyor. Bu çok daha tehdit edici, daha tehlikeli bir şey. Bunlardan uzak durmak
şeyi
gerekiyor.
Nasıl yapacağız, oturtturacağız hocam peki? Yani Peygamber Efendimizin işte ümmetimin ayrılması rahmet olacaktır.
Evet.
Hadisi şerifini nereye oturtturacağız o zaman? Yani vallahi, tam karşılığı ne olacak?
Evet, bu yani şu tabii yani Müslümanlar yaşadıkça, farklı kültürlerle karşılaştıkça, değişik tarihlerle, çağlarla karşılaştıkça yeni meseleleri olacak. Onları çözmek için Yeni içtihatlar olacak, yorumlar olacak, mezhepler olacak, ihtilaflar olacak. Dolayısıyla bu ihtilaflar, bu yorumlar, bu mezhepler İslam'ın esaslarına aykırı değilse, Müslümanların birbiriyle kavga etmesine yol açmıyorsa, bunda hayır vardır.
Eyvallah.
Bu güzeldir. Bu çoğulculuk Allah'ın ayetlerindendir. Yani hani siz birbirinizi tanıyasınız diye kabile kabile yarattık. Kabile kabile olmak da topluluk, mezhepler de topluluk sayılır. Böyle topluluk olmak da Allah'ın bir işaretidir. Allah'ın insanlara verdiği bir yoldur. Peygamberin işte rahmet gördüğü bir şeydir. Kendisine rahmet olan şeyden zillet olmaz. Ama biz onu hakikaten İslam'ın işte esaslarından uzak, batini olan yönlere taşırsak, tamamıyla pür selefi yönlere taşırsak, şiddete taşırsak, Müslümanların birbiriyle diş bilemesine taşırsak, o zaman orada rahmet olmaz, orada zillet olur ve bugün maalesef İslam dünyasının yaşadığı da bu.
Şu da var hocam, tabii belki vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bunu da ben sormak isterim. Bu 20 Ekim 2019 Pazar günü işte Orta Doğu'da İsyanlar ve Mezhep Savaşları adlı makalenizde de onu kaleme almışsınız. Bu işin biraz daha Orta Doğu'da oluyor olması, orasının yapısından kaynaklanan, orasının insani özelliklerinden, kültüründen dolayı mı? Yoksa farklı bir sebepler de var mı yani Orta Doğu'da
yani,
olmasının?
Yani bu düşündürücü bir şey. Şu şekilde Avrupalılar 30 yıl, 100 yıl mezhep savaşlarını yaşadılar. 16. yüzyıl, 17. yüzyılda. Ve daha sonra kendi aralarında bir medeniyet kurdular. Şimdi Müslümanlar da maalesef böyle 37-100 yıl çok şükür yani bu tür mezhep savaşlarını yaşamadılar. Ama Müslümanların da adeta orta karanlık çağ, orta çağ, o dönemlerde İslam yeryüzüne büyük bir medeniyetti. Yani 16. 17. yüzyılı düşünün, Osmanlıları düşünün, Uzak Asya'yı düşünün. İslam medeniyeti zirvede hakikaten. Ama bugün Orta Doğu'nun hakikaten yapısına baktığımız zaman mezhepler birbiriyle yani efendim farklılıkları, yorumları, ihtilafları bir rahmetle algılanıp farklı meselelere farklı çözümler getiren, farklı mezheplerin beraber olmasını sağlayan dayanışma ortamları, yolları olmaktan çıkmış. Bunlar tam tersine birbiriyle savaşan, birbiriyle çatışan, birbiriyle husumet birbirine besleyen yapılar haline gelmiş. Elbette bu İslam'daki mezhep anlayışının temelinden kaynaklanmıyor yani. Bu ciddi anlamda önce bu mezhepleri algılayan insanların yapılarından, bilinçlerinden kaynaklanıyor. Onların kabile yapısı, o toplumların, o etnisitelerin, o bölgelerin, o coğrafyaların arayışları, onların ekonomik düzeyi, o dünyadan beklentileri. Yani adam zaten kin ve öfkeyle doluysa, yakıp yıkmak istiyorsa, mezhebi de biraz burada kendi açısından kullanmış oluyor.
Evet.
Böyle bir boyutu var elbette yani. Maalesef Orta Doğu'da bugün böyle mezhebi kendine doğru çekerek, onu gerçek fonksiyonunu icra etmekten uzaklaştırarak, farklılıkların, dini anlayışların çoğulculuklarıyla rahmet olarak bir arada yaşamasını sağlamak yerine, birbiriyle kavga eden, birbirine tahakküm etmeye çalışan yapılar haline gelmesine neden oluyorlar.
Evet.
Bu dediğiniz gibi o toplumun hem kültürüyle hakikaten yakından ilgili, hem ekonomik sorunlarıyla ilgili. Yani çok fakir, öfke dolu, kendi temsil edemiyor. Kalkıyor bu şekilde temsil ediyor. Dışlanmışsa, reddedilmişse, fukaralık içinde yaşıyorsa, aşağılanmışsa, işkence görmüşse, bir biçimde kalkıp mezhebini çok sert bir biçimde algılıyor, yorumluyor ve uygulamaya çalışıyor.
Eyvallah. Bu da yazınızda da ifade etmişsiniz. Bir topyekun bir siyasetle.
Elbette bunu hakikaten yani yine Müslüman İslam ümmeti topyekun bir siyasi anlayışla bunu aşabilir. Yani Peygamberimiz bize diyor ki işte ihtilafta rahmet vardır. Bu ihtilafları rahmet olarak değerlendirmeliyiz. Birbirimizin eksik yönlerini tamamlamak üzere bakmalıyız. Böyle bakarsak ve ayrıca bütün mezhepleri kucaklayacak genel siyasetler devletler tarafından, ümmetin aydınları, entelektüelleri, ilim adamları tarafından bunlar geliştirilirse, o zaman mezhepler aslında çatışma değil, aslında çoğulculuk ve rahmet bağlamında katkı sağlayan ırmaklarımız olur diye.
Evet, yani. Allah razı olsun. Ve böylece de bir birinci bölümde de bahsettik. Evet. Bir ümmet bilincini oluşturmuş oluruz.
İnşallah.
İnşallah. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Böyle güzel değerlendirmeleriniz için hem Erkam Radyo ailesi olarak hem de dinleyicilerimiz adına sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kırk Ambar programının bugünlük sonuna geldik. Bugün Ergün Yıldırım hocamla ümmeti konuştuk. Nasıl ümmet olacağız, ümmet nedir onu konuştuk ve Orta Doğu'daki mezhep savaşlarını, isyanları konuştuk. Bunların arka planında neler var onlardan bahsettik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kalbinizin sahibine Allah'a emanet olun efendim.